34. ayrım.
20. bölüm. 1 Temmuz Salı, 2 Temmuz Çarşamba. Mikael Hedeştad'a döndüğü günün sabahı ilk iş olarak Henrik'in durumunu öğrenmek için Dirk Frode'ye gitti. Geride bıraktıkları hafta içinde yaşlı adamın sağlığı dikkate değer ölçüde iyileşmişti. Hala biraz kırılgan ve halsizdi ama yatağında doğrulabiliyordu. Durumu artık o kadar kritik değildi. "Tanrı'ya şükür," dedi Mikael. "Meğerse onu çok seviyormuşum." Dirk Frode başını salladı. "Biliyorum. Henrik de seni seviyor. Norland seyahati nasıl geçti?" "Başarılı ama tatmin edici değil. Bunu daha sonra açıklarım. Şimdi sana sormam gereken bir şey var."
"Buyur."
"Eğer Henrik ölürse Milanyum'a ne olur?"
"Hiçbir şey. Yönetime Martin girer."
"Peki Harriet olayının peşini bırakmazsam Martin'in Milanyum'a zarar verme olasılığı var mı?"
Dirk Frode Mikael'e keskin bir bakış fırlattı.
"Ne oldu?"
"Henüz olan bir şey yok."
Mikael yaz ortası bayramının akşamı Martin'le yaptığı konuşmayı anlattı. Norsjö'den buraya dönerken Erika telefon açtı. Martin onu arayıp bana mutlaka yazı işlerinde olmam gerektiğini söylemesini rica etmiş.
"Anlıyorum.
Tahminimce ona bunu Cecilia söyletmiştir. Ama Martin'in sana baskı yapacağını hiç sanmam. Bu konuda çok dürüsttür. Ayrıca unutma ki Milenyum'un hissesini satın alırken kurduğumuz küçük şirketin yönetiminde ben de varım."
"Peki nazik bir durum ortaya çıkarsa senin tavrın ne olur?"
"Sözleşmede ne yazıyorsa ona bağlı kalırım. Ben Henrik adına çalışıyorum. Onunla 45 yıldır arkadaşız. Bu tür konularda aramızda tam bir uyum vardır. Eğer Henrik ölürse onun kurmuş olduğumuz şirketteki payı Martin'e değil bana kalır. 4 yıl boyunca Milanyum'a arka çıkmak için su geçirmez bir sözleşmeyle bağlandık. Eğer Martin bir hınsırlık yapmak isterse, ki bunu yapacağını da sanmıyorum, büyük ihtimal dergiye verilen reklamların frenine basar."
"Milanyum'un varlığı reklamlara bağlı."
"Evet ama bir de şöyle bak. Bu tür ıvır zıvır şeylerle uğraşmak zaman ister. Martin şimdi sanayi cephesinde ölüm kalım savaşı veriyor. Günde 14 saat çalışıyor. Başka bir şeyle uğraşmaya vakti yok."
Mikael bir süre düşündükten sonra, "Bir şey sorabilir miyim?" dedi.
"Beni ilgilendirmediğini biliyorum ama şirketin genel durumu nasıl?"
Dirk Frode ciddi bir ifade takındı.
"Bir takım sorunlarımız var."
"Tamam. Fani bir ekonomi muhabiri olarak bunu ben de biliyorum. Demek istediğim ne kadar ciddi?"
"Aramızda kalacak."
"Kesinlikle."
"Son haftalarda elektronik endüstrisinden iki büyük siparişi kaybettik ve Rusya pazarından atılmak üzereyiz. Ekim ayında Orebro ve Trollhättan'da 1600 işçinin işine son vereceğiz. Bundan sonra uzun yıllardır şirkete emek vermiş çok kişiye ikramiye vermeyeceğiz. Kapattığımız her fabrika şirkete duyulan güvenin içini boşaltıyor."
"Yani Martin Wanger baskı altında.
Üzerinde öküz yüküyle yük var ve yumurta kabuklarının üzerinde yürüyor."
Mikael eve döndüğünde Erika'yı aradı. Erika yazı işlerinde yoktu, o da Christer Malm'la konuştu.
"Durum şu, dün Norsjö'den dönerken Erika telefon açtı. Martin Wanger onu aramış ve ondan yazı işlerinde bana çok iş düştüğünü söyleyerek oraya gelmemi sağlamasını istemiş."
"Bana göre de sana çok ihtiyaç var."
"Anlıyorum ama Henrik'le çiğneyemeyeceğim bir sözleşme yaptım. Martin yaptığım işe son verip buralardan defolmamı isteyen biri adına konuşuyor. Yani burayı terk etmem için öyle bir öneriyle geliyor."
"Anlıyorum.
Erika'ya ancak buradaki işlerimi bitirdikten sonra Stockholm'e geleceğimi söyle. Daha önce değil."
"Senin gibi çılgınlığını da görmedim. Neyse, dediklerini Erika'ya ileteceğim."
"Christer, burada bir şeyler oluyor ve geri basmayı düşünmüyorum."
Christer derin bir iç çekti.
Mikael gidip Martin'in kapısını çaldı. Kapıyı açan Eva Hassel onu sıcak bir ifadeyle karşıladı.
"Merhaba, Martin evde mi?"
Eva'nın cevap vermesine gerek kalmadan elinde çantayla Martin kapıya çıktı. Eva'yı yanağından öptü ve Martin'i selamladı.
Büroya gidiyorum, benimle konuşmak mı istiyorsun?
Eğer acelen varsa sonra da konuşabiliriz.
Şimdi konuşalım.
Herrick'in bana verdiği görevi tamamlamadan Stockholm'e dönüp Millennium'da çalışmaya başlamayacağım. Bu yılın bitiminden önce beni hesaba katma diye seni bilgilendiriyorum.
Martin bir süre yerinde kımıldandı.
Anlıyorum. Senden kurtulmak istediğimi düşünüyorsun.
Bir süre sustu.
Mikael, bunu sonra konuşalım. Benim Millennium'un yönetiminde oyun oynayacak vaktim yok. Doğrusunu istersen Henrik'in önerisini kabul etmemeliydim. Ama inan ki Millennium'un yaşaması için elimden geleni yapacağım.
Bundan hiç şüphem olmadı, dedi Mikael nazik bir ifadeyle.
Eğer önümüzdeki hafta buluşabilirsek derginin ekonomik durumunu ayrıntılı olarak gözden geçirebiliriz ve olayı nasıl gördüğümü anlatabilirim. Ama hemen bir şey söylemem gerekirse, anahtar kişilerden birinin Hedibi Adası'nda tembel tembel oturmasına Millennium'un lüksü yok derim. Bu dergiden hoşlanıyorum ve birlikte gücüne güç katacağımıza inanıyorum ama bunun için çalışmamız gerekiyor. Şimdi bir sadakat sorunu yaşıyorum. Ya Henrik'in dileklerini gerçekleştireceğim ya da Millennium'un yönetimindeki görevlerimi yerine getireceğim.
Mikael eşofmanlarını giydi. Önce istihkama doğru koşup oradan Gottfried'in kulübesine kıvrıldı ve deniz kenarını izleyerek yavaş tempoda kulübesine döndü. Dirk Freud'e bahçedeki masanın üzerine oturmuş onu bekliyordu. Mikael su içip terini kurulayana kadar da sabırla bekledi.
Bu sıcakta koşmak pek de sağlıklı değil.
Boş versene, dedi Mikael.
Yanılmışım. Martin'i kışkırtan sesiyle değil. Seni katrana ve tüye buladıktan sonra muhtemelen bir direğe bağlayıp yakmaları için Wanger klanını harekete geçiren Isabella Birger de onu destekliyor.
Isabella?
O küçük düşünen, kötü kalpli biridir ve insanlardan pek hoşlanmaz. Şimdi nefretini sana yöneltmiş gibi. Sana iş vermesi için Henrik'i aldatan bir dolandırıcı olduğunu ve kalp krizi geçirmesi için heyecanlandırdığını iddia ediyor.
Buna inanan var mı?
Bu tür uğursuz söylentilere inanmaya hazır birileri her zaman vardır.
Ben onun kızına ne olduğunu ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Oysa benden nefret ediyor. Eğer onun yerinde ben olsaydım çok farklı davranırdım.
Saat 2 civarında Mikael'in cep telefonu çaldı.
Merhaba, adım Connie Thorson. Hedestad Courier'inde çalışıyorum. Birkaç soruyu cevaplamaya vaktim var mı? Hedibi Adası'nda yaşadığınıza dair bir tüyo aldık.
Bak sen, demek ki tüyo makineniz çok ağır işliyor. Ben yılbaşından beri buradayım.
Bunu bilmiyordum. Hedestad'da ne yapıyorsunuz?
Yazıyorum ve bir çeşit ücretli tatil yapıyorum.
Ne yazıyorsunuz?
Üzgünüm. Yayınlandığında okursunuz.
Cezaevinden yeni çıktınız.
Belge sahtekarlığı yapan gazeteciler için ne düşünüyorsunuz?
Aptal olduklarını.
Yani kendinizin de aptal olduğunu düşünüyorsunuz.
Niçin öyle düşüneyim ki? Ben belge sahtekarlığı yapmadım.
Ama iftiradan hüküm giydiniz.
Muhabir Connie Thorson o kadar uzun süre bekledi ki Mikael onu itelemek zorunda kaldı.
İftiradan hüküm giydim. Belge sahtekarlığından değil.
Ama belge yayınladınız.
Eğer mahkeme kararını tartışmak için aradıysanız bir yorum yapmayacağım.
Gelip sizinle bir söyleşi yapabilir miyim?
Üzgünüm ama bu konuda söyleyecek bir şeyim yok.
Yani mahkeme kararını tartışmak istemiyorsunuz.
Nihayet anlayabildin, dedi Mikael ve telefonu kapadı. Bilgisayarın başına geçmeden önce oturup bir süre düşündü.
Lisbeth Salander kendisine tarif edilen yolu izleyerek Kawasaki'sini küçük köprünün üzerinden sürüp Hedibi Adası'na geçti. Soldaki ilk evin önünde durdu. Dünyanın yolunu gelmişti ama ona görev verenler ödeme yaptığı sürece Kuzey Kutbu'na bile giderdi. Ayrıca E4'te gazlamak çok zevkliydi. Motosikletini park etti ve çantasını motosiklete bağlayıp kayışı çözdü. Mikael kapıyı açıp ona el salladı. Dışarı çıkıp motosikletini büyük bir şaşkınlıkla inceledi.
bir ıslık çaldı ve "Motorsiklete biniyorsun," dedi.
Lisbeth Salander bir şey demedi ama motorsikletinin gidonunu tutup gaz pedalına basan Mikael'i dikkatle takip etti. Birinin ona ait bir şeye dokunmasından hoşlanmazdı ama Mikael'in yüzündeki aşırı çocuk gülümsemesini affedici bir neden olarak yorumladı. Motorsikletle ilgilenenler genellikle onun hafif sikletine küçümseyici bir ifadeyle bakarlardı.
19'umdayken benim de motorsikletim vardı, dedi Mikael ve Lisbeth'e döndü.
Geldiğin için teşekkürler.
İçeri gel de eve yerleşmene yardımcı olayım.
Mikael yolun karşı tarafındaki Nilsonlardan portatif bir yatak alıp çalışma odasına yerleştirmişti. Lisbeth Salander kulübeyi şüpheyle inceledikten sonra herhangi bir tuzak kokusu sezmediği için rahatladı.
Mikael, eğer duş almak istersen, diye banyoyu gösterdi.
Üzerimi değişeceğim ve bu deri elbiselerden kurtulmalıyım.
İyi, sen üzerini değiştirirken ben de akşam yemeği hazırlarım.
Mikael kırmızı şarap sosuyla kuzu pirzolası kızarttı ve Lisbeth duş alıp elbiselerini değiştirirken bahçedeki masayı hazırladı. Güneş batmak üzereydi. Lisbeth ayakları çıplak, üzerinde siyah bir kombinezon ve yıpranmış kısa kot bir şortla dışarı çıktı. Yemek güzel kokuyordu. Lisbeth iki kocaman porsiyon devirdi. Mikael kaçamak ve hayran bakışlarla Lisbeth'in sırtındaki dövmeye bakıyordu.
5+3, dedi Lisbeth. Senin Harriet'in listesinde 5 olay var. Bence bu listeye 3 olay daha eklenmeliydi.
Dinliyorum.
Yalnızca 11 gündür çalışıyorum. Henüz bütün polis araştırmalarına ulaşamadım. Birçok olayın raporları devlet arşivine kaldırılmış. Bir kısmı hala polis arşivlerinde. 3 gün boyunca birçok polis bölgesini dolaştım ama daha ulaşmam gereken yerler var. Listedeki 5 olayı da çözdüm.
Lisbeth masaya A4 boyutunda yaklaşık 100 sayfalık bir tomar kağıt koydu ve bunları hızla tasnif etti. Kronolojik bir sıra izleyelim. Mikael'e bir liste verdi. 1949, Rebecca Jacobson, Hedestad, 30-112. 1954, Marie Holmberg, Kalmar, 32-018. 1957, Raquel Lunde, Landskrona, 32-027. 1960, Magda Lovisa Jöberg, Karstadt, 32-016. 1960, Liv Gustafsson, Stockholm, 32-016. 1962, Lea Persson, Udevalla, 31-208. 1964, Sara Witt, Ronaby, 32-109. 1966, Lena Anderson, Uppsala, 30-112. Bu serideki ilk olay 1949 yılında meydana gelen Rebecca Jacobson olayı gibi görünüyor. Bunun ayrıntılarını biliyorsun. Bulduğum ikinci olay Marie Holmberg olayı. 32 yaşında bir fahişe olan bu kadın 1954 Ekim'inde Kalmar'daki evinde öldürülmüş. Tam olarak ne zaman öldürüldüğünü bilemiyorlar. Onu bulana kadar biraz zaman geçmiş. Büyük ihtimal öldürüldükten 10 gün sonra bulmuşlar. Ve onunla Harriet'in listesi arasında bir bağ buldum. Bağlanmış ve ağır işkence yapılmış ama ölüm nedeni boğulma. Katil, kadın bağını boğazına tıkamış.
Mikael, kutsal kitabın atıfta bulunulan bölümünü okumadan önce bir süre sessizce bekledi.
Tevrat 20:18. Eğer biri aybaşı olan bir kadınla yatarsa ve cinsel organının dış dudaklarını kana boyarsa ve kuyusunu kapatırsa ve kadın kendi kuyusunun kanına bulanırsa, ikisi de kendi halkı tarafından yok edilecektir.
Salander başını salladı. Harriet Wanger de aynı bağlantıyı kurmuş.
Tamam.
Diğeri. Mayıs 1957, Raquel Lunde 45 yaşında. Temizlikçi olarak çalışıyormuş. Biraz tuhaf bir kadın. Falcılık yapıyormuş. Tarot, el falı türünden şeyler hobisiymiş. Landskrona'nın biraz dışında oldukça ıssız bir yerde oturuyormuş. Sabahın erken saatlerinde öldürülmüş. Cesedi çıplakmış, evin arka bahçesinde çamaşır kurutmak için dikilen direklerden birine bağlanmış. Ağzı bir bantla kapatılmış. Ölüm nedeni taşlanmaymış. Vücudu kırık ve çürüklerle kaplıymış.
Lanet olsun. Lisbeth, bu çok iğrenç bir şey.
Daha da kötüsü var. Harriet'in listesindeki ismin baş harfleri bu kadına uyuyor.
R, L. İncil'deki alıntıyı buldun mu?
Çok açık. Cincilik yapan ya da ruh çağıran, ister erkek ister kadın olsun, kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlerinden kendileri sorumludur.
Sırada Karstad'ın dışında Ranmo'da oturan Louisa Jöberg var. Harriet'in Magda olarak kaydettiği kadın. Tam adı Magda Louisa ama herkes ona Louisa diyormuş.
Lisbeth Karstad cinayetinin tuhaf ayrıntılarını anlatırken Mikael dikkatle dinliyordu. Lisbeth sigara yaktığında Mikael alabilir miyim anlamında paketi işaret etti. Lisbeth paketi onun önüne sürdü.
Yani katil bir hayvana da mı saldırmış?
İncil'de işaret edilen ayet eğer bir kadın hayvanla cinsel ilişkiye girerse ikisinin de öldürüleceğini söylüyor.
Ama bu kadının bir inekle seks yapmış olması bu imkansız.
Kutsal kitabın buyrukları sözcüğü sözcüğüne yorumlanmış olabilir. Eğer kadın bir hayvanla içli dışlı olmuşsa yeter. Bir çiftçinin karısı da herhalde bunu her gün yapmak zorunda.
Tamam, devam et.
Harriet'in listesine göre sırada Sarah var. Kimliğini Sarah Bitt olarak teşhis ettim. 37 yaşında, Ronnie Bee'de oturuyor. Ocak 1964'te öldürülmüş. Yatağa bağlanmış. Cinsel tecavüze uğramış. Ölüm nedeni boğulma. Katil boğazını sıkmış. Ayrıca yangın da çıkartmış. Belli ki evi yakıp kül etmek istemiş. Biraz ateş kendi kendine söndüğü, biraz da itfaiye çabuk yetiştiği için amacına ulaşamamış.
Bağlantı,
listen to this, parantez içinde bunu bir dinle. Sarah Bitt hem bir papazın kızıymış, hem de bir papazla evliymiş. Kocası hafta sonunda uzaklara bir yere gitmiş. Eğer bir papazın kızı fahişelik yaparak kendinin ve babasının namusunu kirletirse ateşte yakılacaktır.
Tamam, listeye uyuyor. Daha fazla olay bulduğunu söylemiştin.
Harriet'in listesinde olmalıydı diye düşündüğüm, tuhaf bir şekilde işlenmiş 3 kadın cinayeti daha var. Bunlardan biri Liv Gustafson adında genç bir kadın. 22 yaşında ve Fars'ta oturuyormuş. At sever bir kızmış. Yarışlara katılmış ve gelecek vaat ediyormuş. Ayrıca kız kardeşiyle birlikte pet shop işletiyormuş.
Evet.
Cesedini işlettikleri dükkanda bulmuşlar. İşten sonra muhasebe yapmak için dükkanda yalnız kalmış. Katili içeri o almış olmalı. Tecavüz edilmiş ve boğularak öldürülmüş.
Harriet'in listesine uygun gibi görünmüyor.
Eğer şu anlatacaklarım olmasaydı haklı olabilirdin. Katil kızın vajinasına bir muhabbet kuşu sokmuş ve arkasından da dükkandaki bütün hayvanları, kedileri, kaplumbağaları, beyaz fareleri, tavşanları ve kuşları serbest bırakmış. Hatta akvaryumdaki balıkları bile. Yani ertesi gün dükkana gelen kız kardeş hiç de hoş olmayan bir görüntüyle karşılaşmış.
Mikael başını salladı.
1960 Ağustos'unda öldürülmüş. Magda Louisa cinayetinden 4 ay sonra. İki olayın kurbanı da işleri gereği hayvanlarla haşır neşir olan kadınlar ve kurban edilen hayvanlar var. Karstadt'taki inek hayatta kalmayı başarmış ama bir ineği yalnızca bir bıçak darbesiyle öldürmenin ne kadar zor olduğunu düşünebiliyorum. Yani muhabbet kuşunu öldürmek daha kolay. Ayrıca bir hayvan kurbanı daha var.
Kim?
Lisbeth kayıtlara güvercin cinayeti olarak geçen Lea Persson cinayetini anlattı. Mikael öyle uzun süre susup düşüncelere daldı ki bu durum karşısında Lisbeth Salander bile sabırsızlandı.
Tamam, dedi sonunda.
Senin teorini kabul ediyorum. Geriye bir olay kaldı.
Benim bulabildiğim bir olay. Gözümden kaçmış, daha kaç olay var bilemiyorum.
O olayı anlat. 1966 Şubat'ı Uppsala. En genç kurban 17'sinde bir lise öğrencisi Lena Anderson. Bir sınıf eğlencesinden sonra kaybolmuş ve 3 gün sonra Uppsala Ovası'nda bir hendekte bulunmuş. Başka bir yerde öldürüldükten sonra oraya atılmış. Bu cinayet basında epeyce gürültü koparmış ama nasıl öldürüldüğü hiç yazılmamış. Ben patoloğun raporunu okudum. İnanılmaz bir işkenceye maruz kalmış. Ellerinde ve göğüslerinde ağır yanık yaraları varmış. Vücudunun değişik bölümleri defalarca yakılmış. Parafin lekelerinden mum kullanıldığı sonucunu çıkartmışlar. Ama elleri kömüre döndüğü için katil kızın ellerini daha güçlü bir ateşe tutmuş olmalıymış. Ayrıca katil kızın başını kesip bedeninin yanına koymuş. Mikail sararmıştı. "Aman Tanrım," dedi. "Kutsal kitapta buna uyan bir şey bulamadım ama yakmalık sunu ve günah sunusu üzerine bir sürü bölüm var ve birçok yerde de başını bedeninden ayırarak hayvan, genellikle de boğa, kurban edilmesi öneriliyor. Ateşin kullanılması Hedeştat'ta işlenen ilk cinayeti, Rebecca cinayetini hatırlatıyor." Akşama doğru sivrisinekler sürüler halinde uçuşmaya başladığında masayı toplayıp mutfağa geçtiler ve konuşmaya orada devam ettiler. "Eski ahitte her olayı harfi harfine karşılayan bir pasaj bulmamış olmanın önemi yok. Sorun bu değil. Bunlar eski ahitte yazılanların grotesk bir parodisi. Hatta bizim konteksimizin tamamen dışında," dedi Mikail. "Haklısın. Hiçbir mantığı da yok. Örneğin aybaşı olan kadınla yatan bir erkeğin o kadınla birlikte öldürüleceği pasajı, eğer bunu harfi harfine yorumlamış olsaydı katilin kendini de öldürmesi gerekirdi. Peki bu bizi nereye götürüyor?" "Senin Harriet ya eski ahitten pasajlar seçip bunlarla duyduğu cinayetler arasında bağ kurmayı hobi edindi ya da cinayetler arasında bir bağ olduğunu biliyordu. 1949 ile 1966 arasında daha önce ya da daha sonra da olabilir, kolunun altına bir eski ahit alan tımarhanelik, sadist bir katil etrafta dolaşıp en az 10 yıl boyunca kadınları öldürsün ve bu cinayetler arasında hiç kimse bir bağ kuramasın. Bu bana çok inanılmaz geliyor." Lisbeth Salander sandalyeden kalktı ve bir fincan kahve daha aldı. Bir sigara yaktı. Kendi kendine küfreden Mikail de Lisbeth'in paketinden bir sigara aşırdı. Bir parmağını havaya kaldıran Lisbeth, "Hayır, çok da inanılmaz değil," dedi. "İsveç'te 1900'lü yıllarda birçok kadın cinayete kurban gitmiş ve failleri bulunmamış. Kriminoloji profesörü Persson bir seferinde televizyonda İsveç'te çok az sayıda seri katil olduğunu söylemişti ama biz henüz keşfedilmemiş seri katiller olduğunu biliyoruz." Mikail başını sallayarak onu onaylarken Lisbeth bir parmağını daha havaya kaldırdı. "Bu cinayetler uzun aralıklarla ve birbirlerine çok uzak bölgelerde işlendi. 1960'ta kısa aralıklarla işlenen iki cinayet var ama göreli olarak değişik koşullarda. Karstadt'taki çiftçinin karısı ve Stockholm'de öldürülen 22 yaşındaki atsever kız." "Üçüncü parmak?" "Ortada kesin bir model yok. Cinayetler değişik biçimlerde işlenmiş ve katil kendini tanımlayan belirgin bir işaret bırakmamış. Ama bazı şeyler birçok olayda tekrar ediyor. Hayvan, ateş, tecavüz ve senin dediğin gibi kutsal kitapta işaret edilen şeylerin parodisi. Ama belli ki hiçbir polis araştırması bu cinayetlerle kutsal kitap arasında bir bağ kurmamış." Mikail göz ucuyla Lisbeth'i inceliyordu. Zayıf bedeni, siyah kombinezonu, dövmeleri ve yüzündeki piercinglerle Helivi adasındaki bu misafir kulübesine en hafif deyimiyle uymuyordu. Mikail yemek sırasında onunla sohbet etmeye çalışmış ama Lisbeth sessiz kalmış, neredeyse sohbete hiç katılmamıştı. Ama iş yaparken tepeden tırnağa profesyonel kesiliyordu. Stockholm'daki evi darmadağınık olmasına karşın kafasının içi son derece düzenliydi. Tuhaf. Udevalla'da terk edilmiş bir sanayi bölgesinde öldürülen fahişe ile Ronneby'de boğulup öldürüldükten sonra evi ateşe verilen papazın karısı arasında bir bağ kurmak oldukça zor görünüyor. Eğer Harriet'in bize verdiği anahtar olmasaydı, demek istiyorum. Ki bu bizi başka bir soruya yöneltiyor," dedi Lisbeth. "Harriet'in bu işlere nereden merak sardığı çok korunaklı bir bölgede yaşayan 16 yaşındaki bir kız." "Bunun tek bir cevabı var," dedi Lisbeth. "Vanger ailesiyle cinayetler arasında bir bağ olmalı." Saat akşamın 11'ine gelirken onlar hala cinayetler serisini konuşuyorlardı. Öylesine ince ayrıntılar üzerine tartışıyorlardı ki Mikail'in aklı karışmıştı. Gözlerini ovdu, gerindi ve Lisbeth'e biraz yürümeye bir itiraz olup olmadığını sordu. Lisbeth'in bakışlarından bu öneriyi zaman kaybı olarak gördüğü anlaşılıyordu ama bir süre düşündükten sonra kabul etti. Mikael ona sivrisineklere karşı uzun bir pantolon giymesini tavsiye etti. Küçük tekne limanının yanından geçip Martin Wanger'in evinin olduğu buruna doğru yöneldiler. Mikael tek tek evleri işaret ederek hangisinde kimin oturduğunu anlatıyordu. Cecilia Wanger'in evini işaret ederken bir parça tereddüt etti. Bunu fark eden Lisbeth göz ucuyla ona baktı. Martin Wanger'in yatının yanından geçip buruna geldiler ve orada bir taşa oturup paylaşarak bir sigara içtiler. ''Cinayetler arasında bir bağlantı daha var.'' dedi Mikael birdenbire. ''Belki de bunu fark etmişsindir.'' ''Ne?'' ''İsimler?'' Lisbeth Salander bir süre düşündükten sonra başını iki yanına salladı. ''Bütün isimler kutsal kitaptan alma.'' ''Yok değil.'' dedi Lisbeth. ''Ne Liv ne de Lena ismi kutsal kitapta yok.'' Mikael ısrar etti. ''Var. Liv hayat demek. Kutsal kitaptaki karşılığı Eva.'' Hadi kafanı çalıştır. Sally, Lena, neyin kısaltması? Lisbeth Salander öfkeyle yüzünü buruşturup içinden küfür etti. Mikael'in ondan daha hızlı düşünmüş olmasından rahatsız olmuştu. Magdalena, dedi. İlk fahişe, bakire Maria. Bu listede çok var. Tuhaf bir durum. Büyük ihtimal bir psikoloğu hemen kendine çekerdi ama ben bu konuda farklı bir şey düşünüyorum. Lisbeth sabırla Mikael'in gerisini getirmesini bekledi. Hepsi de klasik Yahudi adları. Wanger sülalesi, manyak Yahudi düşmanları, Naziler ve fesat teorisyenlerinden fazlasıyla nasiplenmiş bir aile. 90 küsur yaşında olan Harold Wanger, 1960'lı yıllarda oldukça formundaymış. Onunla bir kez karşılaştım, fıslayarak kızının bir orospu olduğunu söyledi. Kadınlarla bir sorunu olduğu çok açık. Kulübeye geri döndüklerinde sandviç hazırlayıp kalan kahveyi ısıttılar. Mikael, Armanski'nin en gözde araştırmacısının getirdiği yaklaşık 500 sayfalık rapora göz ucuyla bakarak, ''Rekor sayılabilecek kadar kısa zamanda harika bir iş çıkartmışsın.'' dedi. ''Bu rapor ve buraya gelip bana bilgi verme inceliğini gösterdiğin için teşekkür ederim.'' ''Şimdi ne olacak?'' ''Yarın sabah Dirk Frode ile konuşup paranı ayarlayacağım.'' Onu demek istemedim. Mikael Lisbeth'e baktı. Sanırım senden istediğim şeyi yerine getirdin. Henüz bitirmedim. Mikael mutfak divanına yaslandı ve Lisbeth'le göz göze geldi. Lisbeth'in bakışlarında bir şey okuyamıyordu. Yarım yıl boyunca Harriet olayını tek başına araştırmıştı ama şimdi birdenbire başka biri daha çıkmış, deneyimli bir araştırmacı ve konuya dahil olmuştu. İçgüdüleriyle bir karar verdi. Biliyorum. Bu hikaye benim de canımı sıkıyor. Yarın Dirk Frode ile konuşup bir ya da iki hafta daha sana araştırma yardımcısı olarak ihtiyacımız olduğunu söyleyeceğim. Sana Armanski'ye ödediği kadar öder mi bilmiyorum ama dişe dokunur bir aylık alman için baskı yaparız. Lisbeth Salander birdenbire gülümsedi. Kesinlikle bu işin dışında kalmak istemiyordu. Bedava çalışmaya bile razıydı. ''Gözlerim kapanıyor.'' dedi. Başka bir şey demeye gerek görmeden odasına girdi ve kapıyı kapattı. 2 dakika sonra kapıyı açarak başını dışarı uzattı. ''Bence yanılıyorsun. Karşı karşıya olduğumuz eski ahiti yanlış yorumlayan manyak bir katil değil. Kadınlardan nefret eden basit bir soysuz.''